Maliye Politikası Blok 1. Maliye Politikası bir ön söz sevgili öğrenciler. Maliye politikası, para politikası ve gelirler politikası ile birlikte devletin toplumun refah düzeyini artırmak ve arzulanan hedeflere ulaşmak amacıyla kullandığı iktisat politikası araçlarından biridir. Devletler ekonomideki toplam talep düzeyini etkileyerek fiyat istikrarı, tam istihdam ve ekonomik büyüme gibi ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için maliye politikasını kullanırlar. Maliye politikası yaklaşımı, devletin vergi oranları ve kamu harcamalarını ayarlayarak ekonomik performansı, ihtiyaca göre daraltma veya genişletme yönünde etkileyebileceğini ileri süren John Maynard Keynes'in görüşlerini temel almaktadır. Keynes'ten önce iktisatçılar, klasik yaklaşımın temel varsayımı olan kamu harcamalarının artmasının ekonomideki işleyişi bozarak kaynakların verimsiz olarak nitelendirdikleri kamu kesimine aktarılmasına neden olacağına inanmaktaydılar. Klasik yaklaşım, ekonomide meydana gelebilecek dengesizliklerin işin doğasında olduğunu ve piyasanın güçlerinin hiçbir dış müdahaleye gerek duymadan bunları giderebileceğini savunuyordu. 1929'a gelindiğinde klasik yaklaşımın bu görüşü adeta test edilecekti. 1929 yılının Ekim ayında Amerikan borsası Wall Street'in çökmesi ile birlikte özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'dan başlayan büyük bir ekonomik yıkım tüm dünyayı etkisi altına aldı. İşsizlik hızla yükseldi, işletmeler iflas etti ve vergi gelirleri azaldı. Klasik yaklaşımın rehberliğinde devletler bütçelerini dengeye getirmek için kamu harcamalarını kısmaya başladılar. Bu durum buhranın sosyal ve siyasi maliyetlerle derinleşmesine ve İkinci Dünya Savaşı'nın temellerinin atılmasına neden oldu. Keynes izlenen politikanın yanlış olduğunu İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi 1936 isimli kitabında dile getirdi. İşsizliğin yüksek olduğu ve fabrikaların atıp kaldığı durumda mal ve hizmetler için talep düzeyini korumak ve işletmelerin yatırımlarını teşvik etmek amacıyla kamu harcamalarının artırılması ve düşük faiz oranlarının uygulanması gerektiğini ileri sürdü. Görüşleri İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmak isteyen politik karar alıcılar tarafından genel kabul gördü. İzleyen yıllarda artan refah düzeyi ve düşük işsizlik oranları Keynesyen yaklaşımın başarısı olarak görüldü ve karşıt görüşler azaldı. 1973'teki petrol krizi ile onu izleyen ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon, Keynesyen yaklaşımı eleştiren Milton Friedman, Robert Lucas ve Friedrich Hayek gibi iktisatçıların görüşlerinin ön plana çıkmasına neden oldu. Friedman'ın Anna Schwartz ile birlikte yazdığı 1867-1960 ABD'nin Parasal Tarihi 1963 adlı ünlü eser monetarizm olarak bilinen yaklaşımı doğurdu. Friedman'a göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgu idi. Buna göre devletler veya merkez bankaları para arzını artmış ise enflasyon yükselecek, sabit tutarlarsa tersine enflasyon düşecekti. Maliye politikasının durgunluk dönemlerinde etkili olamayacağı görüşü tekrar genel kabul görür hale geldi. Friedman ve diğer iktisatçılar, vergileri ve devletin ekonomideki rolünü azaltmak isteyen İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ve ABD Başkanı Ronald Reagan'a ilham kaynağı oldular. 1990'lara gelindiğinde dünya ticaretinin artması, şirketlerin büyümesi ve Sovyet sisteminin çökmesi, serbest piyasa sisteminin ve monetarist yaklaşımın zaferi olarak görüldü. 1997'deki Doğu Asya mali krizi ekonomiler için yeniden durgunluk çanlarının çalmasına neden oldu. Monetarist yaklaşımın krize karşı tedavi reçetesi açıktı. Faizleri düşürün ve para arzını artırın. Bu politikanın sonucunda monetaristler, tüketicilerin ellerindeki paranın değerinin azalmaya başlamasıyla daha az tasarruf ederek daha fazla tüketeceklerini ve işletmelerin daha fazla yatırım yaparak piyasanın kendi kendine durgunluktan çıkılabileceğini ileri sürmekteydiler. Ancak hemen uygulanmaya konulan bu politikalar beklenen etkileri doğurmuyordu. Faizlerdeki rekor düşük seviyelere rağmen tüketim ve ön söz 9 yatırımlar artmıyor, ekonomiler yatay seyrini sürdürüyordu. Gayrimenkul ve varlık fiyatları ise sürekli artıyordu. Bu durum, çoğu iktisatçı tarafından bir olumsuzluk olarak değil, tüketicilerin piyasalara duyduğu güvenin bir göstergesi olarak yorumlanıyordu. 2008 yılına gelindiğinde, ABD'nin gayrimenkul piyasasının çökmesiyle başlayan küresel mali krizin etkileri, 1929 buhranını anımsatır hale gelmişti. Bu nedenle akademik çevreler ve politika yapıcılar krizden çıkışın yine Keynesyen maliye politikasıyla olabileceğini düşünmeye başladılar. Ekim 2008'den itibaren devletler büyük çaplı canlandırma paketlerini yürürlüğe koymaya başladılar. Keynes'in 1930'larda önerdiği gibi yüksek kamu borçlanması ve harcaması ile düşük faiz düzeyi içeren bu hızlı tepkinin krizin derinleşmesini önlediği ve daha düşük hasarla atlatılmasına yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Teknik detayların dışında temelinde devletin ekonomideki rolü ve büyüklüğüne ilişkin görüşlerdeki farklılığın yattığı yaklaşımlar arası bu tartışma hiç kuşkusuz daha uzun yıllar devam edecektir. Ancak günümüzde maliye politikasının eski itibarına kavuşarak ekonomik sorunlarla mücadele ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak genel kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Bu kitapta maliye politikasının genel işleyişi ile ilgili konular açık ve uzaktan öğretim teknikleriyle kendi kendine öğrenmeyi destekleyici bir biçimde ele alınmaktadır. Ünitelerin başlangıç kısmında belirtilen amaçlarla kazanılması beklenen yeterlilikler belirtilmektedir. Ünite içerisinde vurgu yapılmak istenen önemli konular ve tanımlamalar, sayfa yan boşluklarında kısaca açıklanarak pekiştirilmektedir. Ayrıca, ünite içerisinde yer alan sıra sizde soruları çalışılan ünite ile ilgili olarak okuyucu düşünmeye yönlendirmek üzere hazırlanmıştır. Ünite sonunda yer alan kendimizi sınayalım soruları ise öğrenilenlerin sıralanması ve eksikliklerin saptanmasını sağlamaktadır. Günlük yaşamda yazılı ve görsel basında karşı karşıya kaldığımız haberlerde ilgili ünitelerin sonunda yaşamın içinden bölmelerinde yer almaktadır. Ünitede açıklanan bilgileri pekiştirecek bazı ek bilgiler ise okuma parçaları kısmında ele alınmaktadır. Kitabın en sonunda da derse ilgili temel kavramların yer aldığı bir sözlük bulunmaktadır. Bu kitabın hazırlanmasında büyük emekleri bulunan başta değerli hocam Profesör Doktor Reyhan Ataç ve değer yazarlarımız Profesör Doktor İzzeddin Önder, Profesör Doktor Abuzer Pınar, Profesör Doktor Necmettin Bağdatioğlu, Profesör Doktor Erdal Gümüş, Gör, Doktor Tamer Ergül olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Kitabın sevgili öğrenci arkadaşlarımıza ve konuyla ilgilenen herkese yararlı olmasını dilerim. Editör Yardımcı Doçent Doktor Abdurrahman Taraktaş Maliye Politikası I. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra, maliye politikasının hangi koşullarda ortaya çıktığını özetleyebilecek, klasiklerin hangi gerekçelerle devletin müdahalesine gerek kalmadan ekonominin dengeye gelebileceğini savunduklarını ayırt edebilecek, Keynesyen maliye politikasını klasiklerin görüşünden ayıran temel farklılıkların neler olduğunu açıklayabilecek, Keynesyen yaklaşımın temelini oluşturan varsayımları monetaristlerin hangi gerekçelerle reddettiğini değerlendirebilecek, son dönem maliye politikası yaklaşımlarının Keynesyen ve monetarist görüşlerle birleştiği ve farklılaştığı noktaların neler olduğunu karşılaştırabilecek, hangi ekonomik koşullarda maliye politikası amaçlarından hangisinin öne çıkabileceğini ve aralarında ne tür çatışmalar oluşabileceğini açıklayabilecek, maliye politikasının temel araçlarının neler olduğunu, etkilerinin nasıl ortaya çıktığını tartışabilecek, maliye politikasının etkinliğinin ölçümünün niçin önemli bir konu olduğunu değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar kavramlar dar anlamda maliye politikası nötr vergi, geniş anlamda maliye efektif talep politikası, para yanılsaması, doğal işsizlik oranı, likidite tuzağı, rasyonel beklentiler, bütçe devresel bileşkesi, dışlama etkisi, mali sürüklenme içindeki giriş kısa tarihsel süreç, klasik yaklaşım maliye politikası. Kavramlar, etkinliği ve sınırları maliye politikası, Keynesyen yaklaşım, monetarist yaklaşım, son dönem yaklaşımları maliye politikasının amaçları, maliye politikasının araçları, maliye politikasının etkinliği ve sınırları maliye politikası. Kavramlar, etkinliği ve sınırları, giriş ekonomi, bir bilim dalı olarak oluşum aşamasında dönemin hakim bilim alanları olan biyoloji ve astronomiden yoğun bir şekilde etkilenerek denge kavramı üzerine inşa edilmiştir. Ekonomik faaliyetler alanında kurulmaya çalışılan dengenin ana unsurları olarak, ekonomik faaliyette bulunan üretici ve tüketici davranışlarının karşılıklı etkileşimleri göz önünde bulundurulmuş ve söz konusu birimler arasında oluşan dengeler üzerinde durulmuştur. Kısa tarihsel süreç zaman içinde Alfred Marshall'ın talep fonksiyonunu geliştirmesiyle piyasa güçleri olgusu şekillendirilmiş ve piyasa kavramı çerçevesinde mikroekonomi alanının temelleri atılarak ekonomi bilimi dönemsel aşamasını tamamlamıştır. Dar anlamda maliye politikası, devletin bütçe kanalından yaptığı harcama artışının milli gelir ve istihdam üzerindeki yükseltici etkisidir. Geniş anlamda maliye politikası, devletin tüm vergi ve harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetlerdir. 1929 büyük buhranına dek piyasanın işleyişinde fazla bir sorunla karşılaşılmamış, ekonomilerde gerek iç denge gerekse dış denge korunabilmiştir. 1929 büyük buhranı ve onu izleyen dönemde ekonomik yaşamda oluşan derin krizin neden olduğu yaygın ve yoğun işsizlik sorunu ekonomistleri çare aramaya itmiştir. Büyük buhranın oluşturduğu olumsuz ekonomik koşullar ve o döneme dek görülmemiş yaygın işsizlik sorunları ekonomistleri, ekonominin işleyiş süreci içinde sistemin denge sağlamada yeterli mekanizmalara sahip olduğu kanaatinden uzaklaştırarak, kamusal müdahale araçları ile iradi denge oluşturma fikrine yöneltmiştir. Böylece, Keynes'in 1936 tarihli ünlü İstihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi, General Theory of Employment, Money and Interest adlı eserinde oluşturulmuş görüşler üzerinde yükselen yeni bir ekonomi, teori ve özellikle de politika alanı açılmış oldu. Bu süreçte, ekonominin mikro yapısını inceleyen mikroekonomi alanına koşut olarak, ekonominin makro işleyişini analiz eden ve ekonomide dengenin sağlanması amacıyla iradi müdahaleye yer veren makroekonomi alanı ve bu alanın iradi müdahale aracı olarak maliye politikası, ekonomi ve maliye yazının da özel yerini aldı. Dar anlamda maliye politikası ile Keynes doktrini üzerinde şekillendirilen ve devletin bütçe kanalından yaptığı harcama artışının özellikle yatırım harcaması, milli gelir ve istihdam üzerindeki yükseltici etkisi anlaşılır. Devletin tüm vergi ve harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetler ise geniş anlamda maliye politikası alanı içine girer. sosyal bir alan olan ekonominin irdelenmesinde, sosyoekonomik sorunların tanımlanması ve gerekli müdahale koşullarının oluşturulabilmesi açılarından, bir yandan sermaye yapısında gerçekleşen değişimleri, diğer yandan da bu değişimlerin toplumsal doku üzerindeki etkilerini dikkate almak kaçınılmazdır. Şu hale göre, yaşanan altyapı üretim koşullarına koşut olarak makroekonomi ve onun irade aracı olarak maliye politikasının ortaya çıkması, sermaye devinim sürecinin oluşturduğu ve dayattığı koşulların doğal sonucu olarak görülmelidir. Nitekim söz konusu altyapı üretim ilişkilerinin belirlediği toplumsal yapı ve bu yapının işleyişi statik bir olgu olarak kalmamış, sermaye bileşiminin ve ona bağlı olarak toplumsal koşulların değişimine koşut olarak zaman içinde makroekonomi anlayışı değişmiş ve maliye politikası alanında farklı görüşler tarih sahnesine çıkmıştır. İlerleyen kapitalizmin devamlı piyasa arayışı sorunlarının ulusal ekonomi sınırları içinde aşılamaması sonucunda oluşturulan ve küreselleşme olarak tanımlanan sermayenin tüm yerküreye yayılması döneminde ise kamusal müdahalenin şekli ve boyutları da değişiklik göstermiştir. Nihayet 2008 ortalarında başlayan krizde de yine politikalarda ciddi yön değişikliği görülmüş ve bir kez daha devletin ekonomilere yoğun müdahalesi gündeme gelmiş bulunmaktadır. 4 maliye politikası'ı özetlemek gerekirse klasikler ve neoklasikler döneminde tanımlanan mikro ve makro amaçlar, ekonomik denge koşulları ve altyapı üretim ilişkileri bağlamında oldukça uygun şekilde sağlandığından sistem mekanizmalarına bırakılmış idi. Böylece henüz belirgin olarak makroekonomi anlayışının oluşmadığı birinci dönem maliye politikasını tanımlayıcı ve pasif yaklaşım olarak görebiliriz. 1929 büyük buhranını izleyen dönemde Keynes'in teorik görüşleri üzerinde yükselen ve makroekonomi alanının belirgin şekilde oluşum ve gelişimine yol açan maliye politikasını hem ekonomik işleyişlerin algılanma hem de irade müdahale biçimleri açılarından makroekonomi ve maliye politikasının ikinci aşaması olarak görebiliriz. Bu dönemin sonuna doğru bir yandan küreselleşme akımı, diğer yandan da ekonomik krizler döneminin sonlandığı düşüncesi doğrultusunda önemini oldukça yitiren maliye politikası yaklaşımını sürecin üçüncü aşaması olarak niteleyebiliriz. Ancak 2008 yılında baş gösteren 3. derin kapitalist krizle yoğun devlet müdahalesi anlamında maliye politikası uygulaması 4. aşamada yeniden tarih sahnesine dönmüş gözükmektedir. Gelişmiş merkez kapitalist ekonomilerde yoğun kamu müdahaleleri ile belirsiz bir süre için tarih sahnesinde yeniden yerini almış olan maliye politikası uygulamasını sürecin yeni bir aşaması olarak nitelemek mümkündür. Sermayenin devinim süreci içinde değişen altyapı üretim ilişkileri, klasik dönemin rahat işleyen ekonomik süreçlerine olanak sağlamadığı sürece kamusal müdahalelerden, dolayısıyla maliye politikası uygulamasından uzaklaşmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Söz konusu müdahalelerin yönünün ise toplumda ekonomik çıkar çatışması içinde davranış sergileyen farklı sınıfların güç dengelerine göre şekilleneceği açıktır. Maliye politikası ne tür bir tarihsel gereksinimden ortaya çıkmıştır? Klasik yaklaşım ekonomik düşüncenin gelişiminde ve yazınında temel yaklaşım olan denge fikri, ekonominin iç ve dış dengeleri olarak analiz edilir. İç denge kavramı, fiyat istikrarı ve istihdam, dış denge kavramı ise cari denge olguları üzerine oturtulur. Maliye politikası bir nolu bloğun sonu,